Türkiye'de göç ve iltica.
Programı Kadriye Şenel hazırladı. Teknik Masa'da Burak Kararoğlu ve ben İpek Önder. Türkiye'de göç ve iltica başladı. Değerli dinleyicilerimiz, Türkiye'de saatlerimiz 14.35'i gösterene dek birlikteliğimiz devam edecek. Bizlere +90 312 463 34 19 ve 463-34-21 numaralı telefonlardan ulaşabileceğiniz gibi elektronik posta adresimiz de gocveiltica@trt.net.tr. Paris'te Güvenli Liman Türkiye sergisi açıldı. Birleşmiş Milletler Eğitim, Bilim ve Kültür Örgütü UNESCO Genel Merkezi'nde Türkiye Daimi Temsilciliği tarafından açılan Güvenli Liman Türkiye sergisi büyük ilgi gördü. Sergide Osmanlı İmparatorluğu'nun ve Türkiye'nin 15. yüzyıldan beri savaşlardan, ihtilaflardan zarar gören, kötü muamele ve baskılardan kaçıp sığınacak güvenli bir liman arayan topluluklara insani sebeplerle kucak açması, topraklarında konuk etmesi anlatıldı. Serginin içeriği, önemini ve gördüğü ilgi üzerine bir söyleşi gerçekleştireceğiz. Türkiye UNESCO Daimi Temsilcisi Büyükelçi Hüseyin Avni Botsalı, hoş geldiniz efendim.
Merhabalar efendim, iyi günler, iyi yayınlar diliyorum.
Teşekkür ediyoruz. Stüdyomuzda İltica ve Göç Araştırmaları Merkezi Başkanı Metin Çorabatır ve ODTÜ Siyaset Bilimi Kamu Yönetimi Bölümünden Mehmet Okyağız da bizlerle birlikte. Hoş geldiniz demek istiyorum sizlere.
Hoş bulduk. Sayın Büyükelçimize de tebriklerimizi sunarız.
Metin Bey, ben de sizi orada göremediğim için üzülmüştüm. Şimdi hiç olmazsa burada sohbette birlikte olacağız. Diğer hocamıza da saygılarımı sunuyorum. Buyurun efendim.
Efendim, biliyorsunuz bundan birkaç gün öncesine kadar Güvenli Liman Türkiye sergisi açıldı Paris'te. UNESCO'nun genel merkezinde açıldı. Çok önemli bir yer. Bu serginin içeriği ve önemi hakkında sizlerden bilgi almak isteriz Sayın Botsalı.
Tabii. Efendim, bir defa bu serginin ilk açıldığı yer UNESCO değil. Bildiğiniz gibi geçtiğimiz yıl Birleşmiş Milletler Genel Kurulu sırasında New York'ta açıldı. Ondan sonra bildiğim kadarıyla en az 6-7 önemli başkent ve merkezde teşhir edildi. Tabii ki UNESCO'da yine doğrudan göçle ilgili bir kurum olmamakla birlikte barışın kültür, eğitim ve bilim yoluyla dünyada tesis edilmesine ve korunmasına katkı hedefi çerçevesinde bu serginin çok olumlu zeminde teşhir edildiği uluslararası platformlardan birisi. UNESCO'da özellikle son dönemde Suriye ve Irak'ta bu DAEŞ faciasının insanlığın başına açtığı sıkıntılar ve sorunlar konusunda yüksek bir duyarlılık var. Sadece insani değerlere, can ve mala gelen tehdit ve tehlikelerin ötesinde evrensel mirasın, dünya kültür ve medeniyet mirasının tahrip edilmesi karşısında UNESCO kararlı ve etkili bir duruş sergiliyor, kampanyalar başlatıyor. Bu bağlamda bu özellikle ülkemizde son yıllarda dünyada eşi benzeri olmayan yeni bir insani operasyon boyutu kazanan Suriyeli sığınmacıların, misafirler diyoruz, mülteciler demiyoruz biliyorsunuz, konumu, Türkiye'nin burada sergilediği kucaklayıcı tutum, sınır ötesinde devam eden olumsuzlukların Irak'taki yansımaları, Irak'tan son dönemde ülkemize gelen gene 200 bini aşkın farklı din, inanç, etnik köken, mezheplerden insanların yarattığı şeyin duyarlılığın muvaciyesinde Türkiye'nin tarih boyunca gelip geçen medeniyet kuşaklarına, savaşlar sırasında mağdur olan, mazlum olan insanlara barınak olarak kucak açışını simgeleyen bu sergi son derecede etkili olmuştur. Ben sözü çok uzatmadan şunu vurgulamak istiyorum. UNESCO Genel Direktörü ve UNESCO 195 üye ülkenin daimi temsilcileri, diplomatları, Paris'teki basın, Türk toplumu, kanaat önderleri bu sergiyi büyük ilgiyle izlediler. Bir hafta gibi kısa bir süre kalmasına karşın devam eden UNESCO toplantılarına katılan uluslararası delegasyonlar da büyük bir ilgi gösterdiler. En önemlisi de ülkemizle ilgili ön yargılı, olumsuz medya kampanyalarının Batı başkentlerinde süre gittiği bir aşamada Türkiye'nin dünyada oynamakta olduğu önemli ve pozitif rolü yansıtan bu sergi güçlü bir cevap teşkil etmiştir bu kampanyalara karşı.
Çok teşekkür ediyoruz Sayın Botsalı. Sağolunuz efendim.
Bunun dışında soracağınız özgün sorular varsa tabii ki Sayın Çorabatır'ın ve diğer hocamızın da mütalalarıyla ben de sohbetinize katılmaktan memnuniyet duyarım.
Buyurunuz. Müsaade ederseniz Sayın Büyükelçim, çok güzel bir etkinlik. Türkiye büyük bir fedakarlık yaparak şu anda 2 milyonu geçiyor neredeyse sığınmacılar, Suriyeliler ve başka ülkelerden gelenler. Bu, ama siz de farkındasınız eminim. Yurt dışında yaptığımız bu fedakarlığı yeteri kadar duyuramıyoruz. Dolayısıyla bu tür bir etkinlik eminim duyurmamızda, sesimizi duyurmamızda, Türk halkının yaptığı fedakarlığın duyurulmasında, uluslararası sözleşmeler gereği hareket etmemizi dış dünyaya duyurmamızda çok önemli bir rol oynuyor.
Evet. Bu sergi sadece Suriyeli ve diğer komşu topluluklardan gelen sığınmacıları değil, aynı zamanda 1492'de Engizisyon'dan kaçan Musevi toplumunun Osmanlı topraklarında himaye bulmasından başlayarak aradan geçen yüzyıllar boyunca imparatorluk yaşam alanının, coğrafyasının ve son dönemde de modern Türkiye Cumhuriyeti'nin bütün bölgede olumsuzluklardan, ihtilaflardan, harplerden, iç çatışmalardan mağdur olan, etkilenen toplulukları gösterdiği himayeyi vurgulamakta. Bu bağlamda Yahudi, Hristiyan, Müslüman, Yezidi, Süryani, Keldani, Afgan, etnik köken bağlamında Afganlı, Kürt, Bulgar, Kafkas, Boşnak, Orta Asyalı, Makedonyalı, Iraklı, Suriyeli, bütün bu insan topluluklarına modern Türkiye Cumhuriyeti'nin nasıl himaye sağladığını vurgulamakta. Özellikle 2014-2015'te Birinci Dünya Savaşı'nın o savaşı izleyen dönemde yaşanan acı insanlık trajedilerinin 100. yıl dönümünün de hala taze olduğu ve anılmakta, konuşulmakta olduğu bir dönemde ortak hafıza, kolektif acı, gelecek nesillerin nefret söylemiyle, intikam söylemiyle değil, ümit ve barışma ve kucaklaşma inanç ve hedefiyle yetiştirilmesi ihtiyaçlarına vurgu yapılması bakımından da bize bir büyük fırsat penceresi sağladı. Ve şunu söylemek isterim, bu özellikle son dönemde, yüzyılımızda insanlığa büyük acılara, büyük trajedilere yol açan, olumsuzluklara sahne olmuş ülkelerin, mülteci sorunlarını yaratan ülkelerin temsilcileri dahi bu sergideki olumlu ümide, geleceğe bakan yapıcı yaklaşımı kabul ve ikrar ettiler, takdir ettiler. İsim vermeden söylemek istiyorum. Balkanlardan Avrasya ekseni içinde veya Orta Doğu, Doğu Akdeniz ekseni içinde sorunlar yaşamış ve yaşamakta olan ülkelerin temsilcileri de oradaydı. En ufak bir olumsuz tepki veya eleştiri almadı. Daha yüksek görünürlük sağlanabildiği takdirde Türkiye'nin bu kendini yeterince anlatamama şeyinin olgusunun bir kader olmadığını, bunun profesyonel çalışmalarla aşılabildiğini göstermek bakımından da bu sergi çok yararlı bir tecrübe oldu. Buraya harcanan her kuruş bence misliyle geri dönmüştür ve bu sergi ve bunun benzerlerinin profesyonel yaklaşımla, serin kanlı, yapıcı, geleceğe dönük perspektiflerle tekrarlanmasında büyük yarar görüyorum.
Peki Güvenli Liman Türkiye sergisi bundan sonra da başka mekanlarda sergilenecek mi Sayın Botsalı?
Tabii bildiğim kadarıyla sergilenecek. Daha önce işte Cenevre'de, Strasbourg'da, Viyana'da, Brüksel'de gösterime girdi. Bu sergi talep olduğu sürece zaten bakanlıklar arası koordinasyon, başbakanlıkla koordinasyon ve bizim büyükelçiliklerimizin, daimi temsilciliklerimizin katkı ve eşgüdümleriyle ilgi duyan bütün ülkeleri dolaşmaya devam edecektir. Bizden ayrıldı geçen hafta sonunda, sergiyi topladık. Bir sonraki menziline, istikametine gönderdik.
Avrupa kamuoyunda ve medyasında bu serginin yansımaları nasıl oldu acaba? Onunla kısa değinebilir misiniz?
Ben daha iyi olabileceğini ümit ediyorum. Açık kaynaklardan tarama yaptığımız zaman görebildiğimiz kadarıyla, biliyorsunuz, uluslararası medya sıcak ve yükselen konulara ilgi duyar ve bunun sadece bir altyapıdan, yani elektronik kaynaklara verileri, resimleri, filmleri, mesajları yüklemekten ibaret kalmaması gerekiyor. Mutlaka bu networking dediğimiz farklı medya platformlarında özellikle iletişimi, kitlelere erişimi, erişim yeteneği yüksek olan platformlarda bizim bu çalışmaya görünürlük sağlamamız gerekiyor. Yani sergiyi açmak önemli değil. Açtıktan sonra bu şeyin, bu verinin, bu bilgi tabanının ve bu bilgi kaynağının daha geniş kitlelere erişmesini sağlamak da aynı derecede önemli. Burada sanıyorum bizim biraz daha tecrübe edinmemiz ve daha planlı hareket etmemize zemin müsaittir. Ama şunu büyük memnuniyetle söyleyebilirim ki bu evvelce işte sadece fotoğrafların derlenip olayın bir ayna berraklığında yansıtılmasından ibaret olan perspektif artık geride bırakılmıştır. Türkiye'deki bilgi birikimi ve vizyonla çok önemli ve güçlü mesajlar bu tür repertuar veya bu tür koleksiyonların, resim ve veri koleksiyonlarının içerisine katılabilmekte ve konulu sergiler düzenlenebilmekte. Bence bu olaya bu yönüyle de bakmamızda ve bilhassa medya iletişim birimlerimizin, hem resmi makamların, hem özel sektörün, hem Türk medyasının bu şeylere, bu tür faaliyetlere, sergilere görünürlük kazandırmakta yapabilecekleri çok faydalı çalışmalar var.
Çok teşekkür ediyoruz efendim aktardıklarınız için. Sağolunuz.
Ben size çok teşekkür ederim. Başarılar diliyorum. Güvenli Liman Türkiye, geleceğin Türkiye'sidir. Çağdaş Türkiye'dir, medeniyetin Türkiye'sidir. Bizim halkımızın tabiatında, doğasında olan gerçekleri yansıtmaktadır. Ve Türkiye'nin bazı sıkıntılarına, sorunlarına da çözümün anahtarlarını içinde barındırmaktadır. Çok teşekkür ederim.
Biz de çok teşekkür ediyoruz. Kolaylıklar diliyoruz. Türkiye UNESCO Daimi Temsilcisi Büyükelçi Hüseyin Avni Botsalı'ydı telefon hattımızdaki konuğumuz.
Türkiye'nin Sesi Radyosu'nda dinlediğiniz Türkiye'de Göç ve İltica programı devam ediyor.
Birleşmiş Milletler Mülteciler Yüksek Komiserliği'nin Dünya Mülteciler Günü dolayısıyla hazırladığı küresel eğilimler raporu açıklandı. Rapora göre savaş, çatışma, zulüm gibi nedenlerle göç etmek zorunda kalan insanların sayısı en yüksek seviyeye ulaştı. 2014 yılında yaklaşık 60 milyon kişi evini terk etmek durumunda kaldı. Geçen hafta ülkemize gelen Birleşmiş Milletler Mülteciler Yüksek Komiseri Guterres, Türkiye'nin sığınmacılarla ilgili cömert davrandığını, izlenen politika sayesinde bölgede meydana gelebilecek daha büyük istikrarsızlıkların önlendiğini, uluslararası camianın Türkiye'ye hem maddi açıdan hem de sınırlarını açarak destek olması gerektiğini vurguladı. Küresel Eğilimler raporunun içeriğini konuşacağız. İltica ve Göç Araştırmaları Merkezi Başkanı Metin Çorabatır, ODTÜ Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi bölümünden Profesör Doktor Mehmet Okyağız'la birlikteyiz. Efendim, Birleşmiş Milletler Mülteciler Yüksek Komiserliği her yıl ortasında böyle bir rapor yayınlıyor. Bu senede çok çarpıcı rakamlar vardı. Sizlerin bu eksende konuşalım istiyoruz. Küresel Eğilimler raporunun içeriğinden söze başlayalım. Sayın Çorabatır, buyurunuz efendim.
Evet, bu rapor çok çarpıcı. 2014 yılını gösteriyor. Bir UNSCR'ın yıllık raporu. Genelde 20 Haziran münasebetiyle dünya kamuoyuyla paylaşılıyor. 60 milyon birçok devletin nüfusundan daha fazla, yani bütün bu mültecileri bir ülkede toplarsanız orta düzeyde nüfusu olan bir ülke ortaya çıkıyor. Bu da dünyada demokrasinin yayılmasında, savaşların önlenmesinde, iç çatışmaların önlenmesinde mevcut mekanizmaların ne kadar zayıf kaldığını gösteriyor. Çünkü mülteci dediğimiz insanlar bu tür olayların, baskıların, savaşların, can güvenliğinin olmamasının ürünü. Ülkelerini terk etmek zorundalar. Sayın Guterres geldi, dünya kamuoyunu Türkiye'nin nasıl desteklendiğini, neler yaptığını gösterdi. Sayın Angelina Jolie ile birlikte geldiler biliyorsunuz. Ama yetmiyor. Yani Irak ve Suriye'deki savaşın nasıl biteceği konusunda halen maalesef uluslararası toplumun bu barışı sağlayacak ve barışı getirecek, devam ettirecek mekanizmaların elleri kolları bağlı oldukça Sayın Guterres'in de çırpınışları, UNSCR'ın çabaları bir sonuç, evet, sadece sonuçla ilgilenen bir düzeyde. Onun için dünya kamuoyunun güçlü devletlerin özellikle bu konuda çok ciddi adımlar atması lazım. Güvenlik Konseyi'nin çalışır hale gelmesi lazım.
Metin Bey çok önemli bir şeye vurgu yaptı. Yani bu insani boyut. Biz çünkü bu programda sürekli insani boyuta vurgu. Yani iki şeye vurgu yapıyoruz. Birincisi size genel anlamda insani boyut. Bu çok önemli. İkincisi daha siyasi bakarsak toplumsal dinamikler. Ve politika bu insani boyuta ve toplumsal dinamiklere cevap vermek zorundadır. Burada bürokratik veya güvenlik sorunlarının arkasına sığınmamak lazım. Şimdi bu kadar çok insan geliyor ve Türkiye hakikaten bu bağlamda sınırlarını açıyor, kapılarını açıyor. Daha önceki büyük elçi şey dedi, misafir olarak bu insanları görüyoruz. Fakat Metin Bey, bu nasıl olacak? Biz hep burada entegrasyonu konuşuyoruz. İşte bu toplumun bir parçası olması gerekiyor bu insanlar. Bu insanların bir kısmı kalıcı. Şimdi bu sayı 2,5 milyona kadar ulaşabileceği söyleniyor değil mi? Böyle bir şeyler var. Projeksiyonlar var. Türkiye'deki sayısı. Bu nasıl olabilecek? Yani Türkiye'nin şeyi burada çok zor. Türkiye gerçekten baskı altında değil mi?
Hazır bu reçetesi konuda yok. Yani Suriye'nin iç sorunları uluslararası yardımlarla, desteklerle çözülmediği sürece bu çatışma giderek daha da karmaşık halde yeni gruplar ortaya çıkıyor. DAEŞ yoktu başta. Evet. Şimdi onlar çıktı. Herkes herkesle çalışır bir ortamda. Sığınma hukuku, mülteci hukuku neticede sonuçlarla, yani kaçan insanlara nasıl yardım edeceğizle ilgilenen bir şey. Bu açıdan baktığımızda Türkiye'nin yükü paylaşması için uluslararası toplumun daha fazla el atması lazım. Guterres de onu vurguladı. Siz haberde de okurken söylediniz. Burada eksik olan, aynı şey İtalya için de Yunanistan için de söz konusu. Her ülke günümüzde maalesef kendi çıkarını ön plana çıkartıyor. Halbuki sorun, karşılaştığımız sorun hepimizin, bütün ülkelerin sorunu. Bugün Türkiye'de bu olay patladıkça yarın bu Almanya'da da hissedilecek. Nitekim ben yakın zamanda bu Irak sınırındaki kentlerde Ezidi mültecilerle ilgili bir araştırma yaptım. Onlar şimdi şöyle bir eğilim var, kandırılıyorlar. Otobüslere binip Bulgaristan sınırına dayanacaklar, orada eylem yapacaklar. Varsayımları şu, onu kandıran insanların, Birleşmiş Milletler onların bu haline acıyacak ve Bulgaristan'a ve yani Avrupa'ya, Avrupa Birliği'ne sınırlarını açması için şey yapacak.
Burada bir şey söylemek isterim. Tam da bu konuda şimdi güç sorumluluğun paylaşmasını diyoruz, insani sorun diyoruz, insanlar gidebilmeliler, dahil edilmeliler toplumlara. Fakat bugün örneğin Çek Cumhuriyeti ve Slovakya, öyle bir şey okudum bugün, tam tersini yapıyor, direniyorlar. Yani bu insanlar farklı ülkelere dağılsın, onlar kapılarını açsın. Slovakya ve Çek Cumhuriyeti örneğin direniyor.
Tabii.
Yani çok iyimser bir tablo da yok sanki, değil mi?
Yok, Metin maalesef yani işte dünyada. O paylaşma zihniyeti henüz oluşmadı. Her ülke kendi, çünkü hassas bir konu, kendi iç politik dengelerini gözetiyorlar ve almıyorlar. Ama bu sefer işte kaçak yolları teşvik ediyor. Bu sadece bu yıl 4000 kişi boğuldu Akdeniz'de. Geçen sene boğulanlar var. Her gün bir felaket okuyoruz. Bir de girenler var yani kaçak olarak. Onlar kendi ülkelerinde daha büyük sorunlar yaratıyorlar. Bunu meşrulaştırarak almaları lazım ki hem bu insanlar yollarda hayatlarını kaybetmesinler, bu trajediler son bulsun. Hem de komşu ülkeler, Türkiye başta olmak üzere Lübnan, Ürdün, buralardan daha önemli rakamlar alıp kendi mekanizmalarını işletmeleri lazım. Bu geçici koruma sistemini onlar yarattı ama böyle bir krizde devreye sokmuyorlar. Artık sokmaları lazım, yoksa zarar onlara da daha doğrudan gelecek. Tabii sadece işbirliği değil, alan ülkelerin de mesela Türkiye'nin de yapması gerekirken yapmadığı şeyler de var.
Bu noktada bir şey sormak isterim Metin Bey. Şimdi Türkiye, geçen sefer bunu konuştuk biraz. Türkiye bazen diyelim ki bilinçli ya da bilinçsiz kendi dilemalarını yaratıyor gibime geliyor. Bir tarafta bunu konuşmuştuk, misafir diyor.
Evet.
Bu insanları bir anlamda kalıcı kılıyor kendisi. Bu kavramla da kalıcı kılıyor. Dolayısıyla bu insanların başka yerlere gitmelerini, işte bu sorumluluk paylaşımını Türkiye bu bağlamda, yani bu kavramsal bağlamda biraz engellemiyor mu? Yani burada başka mekanizmalar, başka kavramsallaştırmalar gerekli değil mi? Bu misafir kavramı dediğim gibi çok hoş gelebilir ama böyle oldu bittiye de getiriyor bazı şeyleri. Bu given facts yaratmıyor mu?
Misafir kavramı veya sığınmacı şu anda resmen Türkiye geçici koruma sağlanan insanlar kavramıyla onları niteliyor resmi olarak. Bütün bunlar ülkelerin verdiği statüler. Aslında niye ben mülteci denmesinden yanayım? Çünkü olayın özü mülteci. Mülteci hukuku ve normlarına baktığımız zaman kişiyi mülteci yapan geldiği ülkenin verdiği statü değil, onu ülkesinden, evinden attıran, kaçıran koşullar. Ona baktığımız zaman bu insanlar mülteci. Başka bir şey yok ama ülkeler mülteci sözleşmelerinden doğan haklarını tam uygulamamak için, buna Avrupa'da dahil, işte geçici koruma diyorlar, başka statüler veriyorlar. Ama daha samimi olup bunların mülteci olduğunu varsaymak ve bunlara geçici, kalıcı çözüm bulmak lazım. O konuda işte biz eksiz, çünkü Türkiye'nin uyguladığı bir coğrafi kısıtlama var, 1951 Cenevre Sözleşmesi'ne. Ve o coğrafi kısıtlama nedeniyle de artık şartlanmışız. Kimse onu bir hazır olgu olarak kabul ediyoruz. Bütün çözümlerimizi coğrafi kısıtlama var. Bu insanlar geçici varsayımıyla şey yapıyoruz. Hı hı. Böyle baktığımız zaman da entegrasyon dediğimiz kavram aklımıza gelmiyor. Yeni yeni öğrenmek ve bu kavram yeni yeni bizi zorluyor düşünmeye. Bunu da Türkiye'nin ciddi bir şekilde düşünmesi
bir
lazım.
Bir de şöyle bir şey mi var Metin Bey? Şimdi bir tarafta Avrupa Birliği'nden bahsediyoruz ama işte bu bölge malum Lübnan'da bayağı bir mülteci sayısı var. Bu bölgeler ülkeleri arasında da daha çok bir işbirliği gerekmiyor mu? Hani ben şimdi Lübnan, Türkiye bu insanları alan ülkeler arasında. Biz sanki aklımızda hep böyle Avrupa var. Sanki Avrupa burada böyle sihirli bir anahtar sunarmış gibi bazen konuşuyoruz. Fakat kendi komşularımızla biraz bu işbirliği
şöyle
genişletmek gerekmiyor mu?
Tabii daha aktif çalışmak daha aktif lazım. Özellikle bu üç ülkenin bahsettiğiniz çok büyük bir yük taşıyorlar ve daha çok diplomatik alanda işbirliği yapmaları lazım. Çünkü kendi bilgi birikimlerini de paylaşmaları lazım kabul. Mesela Lübnan'da okutulan bir okul, mülteci okullarında okutulan şeyin Türkiye'de adapte edilmesi lazım. Çünkü dil, eğitim bunların hepsi Türkiye için daha büyük sorun. Çünkü Lübnan ve Ürdün'de Arapça ortak dil mültecilerle onlardan faydalanmak lazım. Belki öğretmen getirtmek lazım ama daha çok da bu üç ülkenin Irak'ı da buna katabiliriz. Mısır'ı da katabiliriz. Uluslararası platforma çıkıp bütün yükü bizim omuzumuza koyuyorsunuz diye birlikte bağırmalar.
İşte o birlikte bağırma değil mi? O sanki demin kastettiğim o sanki olmuyor. Yani her ülke o, tek tek sahneye çıkıyor ama o birlikte koordinasyon ve biz varız. Yani sadece Türkiye'de değil.
Tabii,
çünkü orada odaklanmamak lazım. Biz varız, yükü taşıyoruz. Dediğiniz gibi tek bir ses, koordinasyon bu biraz eksik. Bu kamuoyuna da yansımıyor.
Kamuoyuna,
bu olay, bu politika.
Kamuoyuna zaten çok az.
Değil mi? Çok az
bütün yansıyor. Bu olayın çok azı yansıyor. Ancak işte ya bu göç kaçak şekilde Avrupa'ya gidişlerde bir felaket olursa birdenbire manşetlere çıkıyor ölü sayısına göre. Veyahut da işte bir yeni girişler falan olursa. Ama mesela bu seçim öncesi siyasi partilerimizin programlarına baktığımızda hepsi Türkiye'nin gelecek 4 yılını yönetmeye soyunan partilerde hiçbirinde ciddi bir bu 2 milyon kişiyi ne yapacağız?
Bir projeksiyon yok.
Yoktu. Yani şimdi kurulacak şeyde inşallah koalisyon eğer kurulursa hükümet programına bunun uluslararası ilkeler çerçevesinde ne yapılacağını daha iyi yapılanların daha iyi yapılmasını koymaları lazım.
Bu son dediğiniz önemli ama uluslararası ilkeler bağlamında.
Kesinlikle.
Çünkü hep konuşuyoruz başka ülkeler çoktan siyasete girdi ama yanlış girdi. Ksenofobik hareketler de oluşuyor. Türkiye bunu dediğiniz gibi uluslararası düzenlemeler bağlamında, ilkeler bağlamında, insanların hakları çerçevesinde yapması lazım.
Kesinlikle.
Ve bu aslında bu seçimler onun bir şansıydı değil mi? Öyle bir şans sunulmuştu. Bu kullanılmadı.
Halen şans var işte. Bir manzara çıktı. Siyasete girmek belki doğru olmaz ama şimdi bir koalisyon hükümeti zorlaması var Türkiye'de. Bu hükümet kurulursa veya erken seçime gidip yeni bir hükümet kurulursa ondan sonra çıkacak manzaraya göre neticede kim Türkiye'yi yönetecekse bundan sonra ciddi buna kafa yorması lazım. Bunun için kadrolarında, siyasi partilerin kadrolarında yeteri kadar yetişmiş eleman yok. Türkiye'de yok. Medya buraya çok olması gerekenden çok az ilgi gösteriyor. Medyada olayları anlayacak, kavrayacak bir genel perspektife koyacak kadar uzman gazeteci arkadaşımız maalesef yok. Dolayısıyla toplum olarak sizin dediğiniz gibi bir anda 2 milyon ciddi bir krizle karşı karşıyayız. Bunun bütün sosyal, kültürel, ekonomik boyutları var. Bir yandan da görmüyoruz bunu. Yani siyasi partilerin bunu programa almaması programlarına bunun en güzel örneği. Medyada şöyle söyleyeyim bu yabancılar ve uluslararası göç uluslararası koruma yasası 2013 yılında Nisan ayında parlamentoda tartışılırken o dönemin yani bir önceki meclisimiz çok parçalanmış yani çatışmaların tartışmaların çok şiddetli olduğu bir meclisti. Sadece bir konuda böyle süt liman bütün dört partimizin gayet güzel oy birliğiyle geçti. Hiçbir değişiklik önergesi, zayıf yönlerini düzeltecek hiçbir şey yapılmadı. Avrupa'da herhangi bir göçle, mültecilerle ilgili bir yasa tasarısı geldiği zaman toz dumana katılır. Siz daha iyi bilirsiniz.
Tabii tabii. En azından son, yani ilk 61 yabancılar yasasından sonra her bir yasasının öncesinde tartışmalar yapılır, STK'lar katılır. Bu Türkiye'de yapıldı aslında, yani
belki
STK'lar ama kamuoyunu da dahil ederek. Çünkü
kamuoyu
meselesi bence çok çok önemli. Özellikle o sayılar, o rakamlar artarsa çok gerginlikler olabilir. Evet. O çok önemli bir nokta.
Bugün de Türkiye'de göç ve iticanın sonuna geldik. Çok teşekkür ediyoruz sizlere. Metin Çorabatır ve Profesör Doktor Mehmet Okyarızlı konuklarımız. Gelecek hafta Türkiye'de göç ve iticada buluşmak dileğiyle. Hoşçakalın.
Türkiye'de göç ve iltica.